Ayrım 14.
Masumiyetin ve kırılganlığın renkleri. Kadından ziyade militan gibi gördükleri meslek sahiplerinden pek haz etmezlerdi. Meslek sahipleri de kadından ziyade odalık gibi gördükleri ev kadınlarından haz etmezlerdi. Neticede kimse kimseye yeterince kadın bulmazdı. Ne zaman militanlarla odalıklar arasında gerilim tırmansa, kendini iki gruba da ait görmeyen cici anne, kristal bardaklarda nane likörü ve gümüş tabaklarda badem ezmesi ikram etmesi için hizmetçiye gizlice işaret ederdi. Likör badem ikilisinin hangi taraftan olursa olsun odadaki bütün kadınların sinirlerini yatıştıran yegane şey olduğunu keşfetmişti. Partinin sonlarına doğru Rıza Selim Kazancı karısını çağırır ve muhterem misafirler için piyano çalmasını rica ederdi. Cici anne asla ikiletmezdi. Batılı bestecilere ilaveten vatanperverlik yayan milli marşlar da çalardı. Misafirlerin beğenisini kazanırdı her seferinde. Özellikle 1933'te 10. yıl marşı bestelendiğinde tekrar tekrar çalması gerekmişti. Marş her yerdeydi. Uykudayken bile insanların kulaklarında yankılanırdı. Beşiklerindeki bebeklerin bile onun coşkun ritmiyle uyutuldukları bir dönemdi. Cici annenin piyanoya olan ilgisi hiç azalmadığı halde yeni bir meşgaleler listesi bulması uzun sürmedi. İleriki yıllarda Fransızca öğrenecek, asla yayımlanmayacak hikayeler kaleme alacak, cam boya ve yağlı boya teknikleri üzerinde uzmanlaşacak, parlak ayakkabılar ve satin balo tuvaletlerine bürünecek, kocasını danslara sürükleyecek, çılgın partiler verecek ve tek bir gün olsun ev işi yapmayacaktı. Havai karısı her ne isterse yerine getirdi Rıza Selim Kazancı. Genelde başkalarına saygı gösteren, derin bir adalet duygusu olan aklı başında bir adamdı. Ancak tek bir konu vardı ki huylarının tümüyle değişmesine, içindeki garezin açığa çıkmasına sebep olurdu. İlk karısı. Seneler sonra bile Cici anne ne zaman ona ilk karısıyla ilgili bir şey soracak olsa Rıza Selim Kazancı sessizliğe bürünürdü. Ana değil, taş imiş meğer. Bir ana nasıl evladını bırakıp gider derdi yüzünü nefretle buruşturarak. Tekinsiz bir gamla gölgelenirdi göz bebekleri. Ama ona ne olduğunu merak etmiyor musun? Akıbetini araştırmak istemez misin demişti bir keresinde cici anne kocasına. İyice sokulup kucağına oturmuş, usul usul çenesini okşayarak adeta onu bu soruyla yüzleşmeye ikna etmeye çalışmıştı. O kaltağın akıbeti umurumda değil demişti Rıza Selim Kazancı sertleşerek. Levent'in annesinin kötülendiğini duymaması için sesini alçaltmayı dahi akıl edememişti. Yoksa birisiyle mi kaçtı diye üstelemişti cici anne haddini aşmakta olduğunu bildiği halde aşmadığı takdirde haddinin ne olduğunu anlayamayacağına inanırdı. Neden üzerine vazife olmayan konulara burnunu sokuyorsun diye çıkışmıştı Rıza Selim Kazancı. Yoksa sen de mi aynı yolun yolcususun? Bu lafı işiten cici anne nihayet anlamıştı haddinin ne olduğunu. İlk eş mevzunun açıldığı nadir anlar hariç senelerce dinginlikle akıp gitti evlilikleri. Sevecen, saygılı, huzurlu. Etraflarındaki ailelerin hiç de böyle olmadığı düşünülürse tuhaf bir durumda onların uyumu. Memnuniyetleri daimi haset kaynağıydı. Etraftakilerin çemkirmeyi en sevdikleri konu çiftin çocukların olmamasıydı. Herkes cici annenin kısır olduğuna kanaat getirmişti. Pek çokları Rıza Selim'i çok geç olmadan başka bir kadına evlenmeye ikna etmeye çalışmıştı. Rıza Selim Kazancı bu nasihatlere kulaklarını tıkardı. Nesiller boyu Kazancı erkeklerin ortak yazgısı olan apansız ölümün gerçekleştiği gün cici anne hayatında ilk olarak nazara inanmıştı. Saadet içindeki bu konağın duvarlarını delip kocasını öldüren kıskanç insanların ken nazarlarından başka ne olabilirdi? Şimdi o dönemden hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyordu. Kemikli parmakları eski piyanoya okşarken cici annenin Rıza Selim Kazancı ile anıları Alzheimer'ın fırtınalı sularında yol gösterme şansı kalmamış köhne ve cılız bir deniz feneri gibi uzaktan uzaktan yanıp sönüyordu. Sokakların asla uyumadığı, kaldırım taşlarının bile bir sürü sır bildiği bir mahallede Galata Kulesi'ne bakan bir dairenin divanlarından birinde, salaş binaların camlarından yansıyan güneş ışıkları altında martıların çığlıkları arasında Asya Kazancı çıplak ve hareketsiz oturuyordu. Zihni hayal dünyasına kayarken içine çektiği yoğun duman da ciğerlerini yakarak bedenine kıvrılıyordu. Ne düşünüyorsun yavrum? Şahsi nihilizm manifestomun 8. maddesi üzerinde çalışıyorum dedi Asya dumanlı gözlerini açarak. 8. madde. Toplum ile benlik arasında derin bir uçurum. Onun üzerinde de sarsak bir asma köprü var. umutsuzca ikisini bağlamaya çabalamak yerine pekala asma köprüyü yakıp topluma uzaktan veda etmek suretiyle ebediyen benliğin tarafında kalabilirsin. Asya bir nefes daha çekti. Dur, seni besleyeyim, dedi alkolik karikatürist elindeki jointi alarak. Kırçıllaşmış kıllarla kaplı geniş göğsünü ona yaslayarak usulca üzerine abandı. Asya, beslenmeye hazırlanan kör bir kuş yavrusu gibi ağzını açtı. Karikatürist esrar dumanını doğrudan ağzına üflediğinde kana kana su içer gibi şevkle içti dumanı. 9. madde. İçerideki uçurum seni dışarıdaki dünyadan daha çok heyecanlandırıyorsa pekala içine, yani kendi zihnine düşebilirsin. Tekrar aynı şeyi yaptılar. Karikatürist dumanı saldı ağzına. O içine çekti. Tekrar ve tekrar. Nefes borusunda kaybolan son duman da dışarı üflenene kadar. Bahse girelim, şimdi daha iyi hissediyorsundur, dedi alkolik karikatürist nameli nameli. Yüzünden daha fazla seks arzusu okunuyordu. İyi bir sevişmeyle iyi bir jointin üzerine yoktur. Asya itiraz etmemek için dilini ısırdı. Başını açık pencereye çevirip bütün kaosu ve ihtişamıyla koca şehri kucaklayacakmış gibi kollarını gerdi. Bok püsür, dedi. Alkolik karikatürist üzerinde sadece boxer kiloluyla bira göbeğini sergileyerek ayağa kalktı. CD çalara doğru gitti. Asya'nın en sevdiği Johnny Cash şarkılarından biriydi seçtiği. Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Canımı yaktım bugün. Hala hissedebildiğimi görmek için. Acıya yoğunlaştım. Tek gerçek şeye. Asya etine görünmez bir iğne batmış gibi yüzünü buruşturdu. Yazık. Neye yazık yavrum? Şu organizatör bozuntuları Avrupa, Asya, hatta Yaşa Prestroika Rusya turları düzenliyorlar. Ama İstanbul'da müzik meraklısıysan hiçbir coğrafi tanıma uymuyorsun. Arafta kalıyoruz. Burada istediğimiz kadar çok konser düzenlememesinin tek nedeni İstanbul'un jeostratejik konumu. Evet. Hepimiz Boğaziçi Köprüsü'ne sıralanıp bu şehri batıya itmek için ciğerlerimizin bütün kuvvetiyle üflemeliyiz. İşe yaramazsa bir de öteki tarafı deneriz. Bakalım doğuya gidecek mi, dedi karikatürist gülerek. Arada olmak iyi değil. Uluslararası siyaset muğlaklığı kaldırmıyor. Ama bulutların üzerinde olan Asya onu duymamıştı. Joint'i tekrar çatlak dudaklarının arasına koyup derin bir kayıtsızlık nefesi çekti. Ölmeden Johnny Cash'e ulaşmanın bir yolu olmalıydı. Adamın İstanbul'a gelmesi gerekirdi. Burada Yılmaz hayranları olduğunu bilmeden öldü. Alkolik karikatürist usulca güldü. Asya'nın sol yanağındaki beni öptü. Boynunu yavaşça okşadı. Sonra elleri iri memelerine indi. İkisini birden avuçladı. Öpüşü arsızdı. Gözlerinde parıltıyla sordu. Bir daha ne zaman buluşuyoruz? Kafe Kundera'da karşılaştığımız zaman herhalde. Asya omzunu silkerek ondan uzaklaştı. İyi de burada, evimde ne zaman buluşacağız? Yani burada garsoniyerinde ne zaman buluşacağız demek istiyorsun, diye çıkıştı Asya. Zira ikimizin de gayet iyi bildiği üzere burası senin evin değil. Evin kaç senelik karının oturduğu yer. Burası ise karına sezdirmeden kafayı tütsüleyip karılarla kızlarla yattığın gizli garsoniyerin, çıtırları düzdüğün yer. Ne kadar genç, sığ, kafası dumanlı olursa o kadar iyi. Alkolik karikatürist içini çekip rakı bardağını kavradı. Tek yudumda yarısını içti. Yüzü öyle yoğun bir kederle allak bullak oldu ki Asya bu kadar büyük bir incinmenin sessiz kalabileceğini tahmin etmediğinden onun ya bağırmaya ya da hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamasından korktu. Ama bir iki sadece boğuk bir sesle "Bazen çok acımasız olabiliyorsun" demekle yetindi. Sokakta futbol oynayan çocukların çığlıkları doldu odaya. Çığlıkların yüksekliğine bakılırsa çocuklardan biri az önce kırmızı kart görmüştü ve bütün takım hakeme saldırmakla meşguldü. "Karanlık bir yanım var Asya," dedi alkolik karikatürist dalgın dalgın. Tatlı yüzünün belli etmediği bir baldıran zehri. İlk bakışta anlamak zor ne kadar keskin olduğunu, ama var işte. Dipsiz bir yıkım potansiyelim var. "Olabilir, ama en azından kimseye yıkmıyorum, değil mi?" Asya kendini savunma ihtiyacı hissetmişti. Sadece kendim olmak istiyorum. Malum terane. Biraz kendi halime bırakırsam. Kendini daha hızlı ve daha erken yok etmek için mi? İstediğin bu mu? Pervanenin ışığına yönelmesi gibi kendi kendini yok etmeye yöneliyorsun. Asya gergin gergin güldü. İçtin mi kör kütük sarhoş oluyorsun. Eleştirdin mi eziyorsun. Moralim bozuldu mu ta en dibe vuruyorsun. Sana nasıl yaklaşmam gerektiğini bilmiyorum. Öyle öfke dolusun ki bebeğim. Belki piç olduğumdandır dedi Asya bir joint daha yakarak. Babamın kim olduğunu bile bilmiyorum. Hiç sormadım, hiç söylemediler. Bazen annem bana baktığında yüzümde onu görüyor sanıyorum. Ama hiçbir şey söylemiyor. Hepimiz baba diye bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Sadece baba var. Büyük Beyli. Allah insanın yukarıdan göz kulak olduğuna göre babaya ne hacet? Hepimiz onun çocukları değil miyiz? Annemin bu zırvalara karnı tok gerçi. Tanıdığım bütün kadınlardan daha şüpheci, daha asi. Sorun da bu. Annemle ben birbirimize çok benziyoruz. Ama çok uzağız. Alkolik karikatürist sayısız kavgalarından birinde karısı tahrip eder diye korktuğundan en iyi işlerinden bazılarını sakladığı mağın yazı masasına doğru üfledi dumanını. Meclis üyelerinin farklı hayvan türleri şeklinde çizdiği iki yeni serinin amfibi siyasetçi ve Gergedanus Cialisus'un taslakları da oradaydı. Başbakanı kuzu postuna bürünmüş kurt gibi çizdiği için mahkeme onu 3 yıl hapse mahkum ettiği, sonra da mahkumiyeti belirsiz bir tarihe kadar ertelediği için bu seriyi şimdilik yayınlatmayı düşünmüyordu. Ama belli olmazdı onun sağa solu. Düşünce ve ifade özgürlüğü kadar mühim olan bir şey daha vardı. Dalga geçme özgürlüğü. Masanın köşesinde kaz boynu art deko lambasının sarı ışığı altında ahşap oyma bir heykel vardı. Bir kitabın üzerine eğilmiş, kendini kaybetmiş Don Kişot. Asya bu heykeli çok sevmişti. Ailemin topu kaçık. Anıların kirini pasını temizliyorlar. Daima geçmişten bahsederler. Ama geçmişin temizlenmiş bir versiyonundan. Kazancıların sorunlarla başa çıkma yöntemi budur. Bir şey beni rahatsız ediyorsa gözlerini kapa. Ona kadar say. Hiç olmamış olmasını dile. Bir de bakmışsın, hiç olmamış. Yaşasın. Her gün yeni bir unutkanlık kapı yutuyoruz. Dumanlı kafayla Don Kişot'un ne okuduğunu merak etti Asya. Oradaki açık sayfada ne yazıyordu? Heykeltıraş birkaç kelime çiziktirecek kadar ayrıntıya girmiş miydi? Merakla divandan inip heykelin yanına gitti. Ne yazık ki tahta sayfada hiç kelime yoktu. Yerine dönüp tekrar şikayete başladı. Bütün o evim güzel evimleri görmek beni sinir ediyor. Mutlu ailelerin acıklı taklitleri. Biliyor musun, bazen cici anneyi kıskanıyorum. Şimdi neredeyse 100 yaşında. Keşke bende de onun hastalığından olsaydı. Biricik tatlı azaymış. Bellek eriyip gidiyor. Bu iyi bir şey değil şekerim. Çevrendeki insanlar için iyi olmayabilir ama senin için iyi diye diretti Asya. İyi de genelde bu ikisi ilişkilidir. Ama Asya bunu duymazdan geldi. Bugün cici anne onca seneden sonra piyanosunu açtı. Çaldığı o akortsuz notaları duydum. O kadar üzücü ki. Bu kadın bir zamanlar Rahmaninov çalarmış. Şimdi kıytırık bir çocuk şarkısı bile çalamıyor. Demek istediğim kendisi farkında değil. Biz farkındayız diye ekledi Asya sahte bir heyecanla. Alzheimer düşünüldüğü kadar nahoş değil. Geçmiş kurtulmamız gereken bir pranga. İnsanı ezen bir külfet. Geçmişim olmasaydı hiç kimse olabilseydim. Sıfır noktasından başlayıp orada ebediyen kalabilseydim. Tüy gibi hafif. Aile yok. Anı yok. Hiçbir bok püsür yok. Herkesin geçmişe ihtiyacı vardır diye itiraz etti alkolik karikatürist. Beni katma. Çünkü emin ol benim ihtiyacım yok dedi Asya. Sehpanın üzerindeki zip boya almıştı elini. Kapağını açıp yaktı. Sertçe kapattı. Çıkan ses hoşuna gitmiş olacak ki başladı bu hareketi tekrar etmeye. 5, 10, 50. Tırık, tırık. Tırık, tırık. Tam alkolik karikatürist çıldırtmak üzereydi ki aniden zippoyu ona uzatıp gideyim ben diye mırıldandı. Giysilerini aramaya başladı. Biricik ailem bana mühim bir görev bahşetti bu sabah. Annemle havaalanına gidip Amerikalı mektup arkadaşımı karşılamam lazım. Amerikalı mektup arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Müstakbel mektup arkadaşım. Teyzemlerin planına göre kızcağız o kadar sevecek ki İstanbul'u ve Türkleri, Amerika'ya gittikten sonra da durmadan bizleri hatırlayacak. Mektuplar aracılığıyla Türk-Amerikan dayanışması kuracağız. İyi de nereden çıktı bu kız? Gökten zembille indi valla. Bir sabah posta kutusunda bir mektup buldum. Bil bakalım nereden? San Francisco. Amy diye bir kız. Mustafa dayımın üvey kızıymış. Adamın üvey kızı olduğunu bile bilmiyorduk. Böylece bunun karısının ikinci evliliği olduğunu çaktık. Bize hiç söylememişti. Kıymetli oğlunun 20 yıllık karısının evlendiklerinde bakire olmadığını öğrendiğinde ninemin yüreğine inecekti. Görsen, bakire olmadığı gibi bir de dul. Asya çalmaya başlayan şarkıya saygıda kusur etmemek için sustu. It ain't me babe. Melodiyi ıslıkla çalıp sözlerini mırıldanmadan konuşmaya devam etti. I'm not the one you want babe. I'm not the one you need. You say you are looking for someone who is never weak but always strong. Aradığın ben değilim bebeğim. Senin ihtiyacın ben değilim. Arıyorum diyorsun öyle birini. Hiç zayıf olmasın. Her zaman kuvvetli. Neyse, bu Amy denen hatun damdan düşer gibi bir mektup yolladı. Arizona Üniversitesi'nde öğrenciymiş. Başka kültürleri tanımak çok ilgisini çekiyormuş. 11 Eylül'den sonra bilhassa Müslüman ülkeleri merak ediyormuş. Türkiye ne kadar da ilginç bir yere benziyormuş. Günün birinde bizimle tanışmak için can atıyormuş falan feşmeken. Derken baklayı ağzından çıkarıyor. Bu arada bir haftaya kadar İstanbul'a geliyorum. Sizin evinizde kalabilir miyim? Baksan, dedi alkolik karikatürist. Yeniden doldurduğu rakı bardağına 3 tane buz atmıştı. Peki neden buraya geldiğini yazmış mı? Sadece turist olarak mı? Bilmem, diye homurdandı Asya aşağıdan dizlerinin üzerine çökmüş divanın altında çorabının tekini arıyordu. Ama üniversite öğrencisi olduğuna göre bahse girerim, İslam ve kadınlara uygulanan baskı konulu bir araştırma yapıyordur. Ya da ne bileyim, Orta Doğu'da ataerkil teamüller gibisinden bir şey. Yoksa neden bizim karılarla dolu tımarhanemizde kalmak istesin? Bütün şeyi gayet hesaplı ve şıkıdım otellerle dolu olduğu halde. Eminim bizimle söyleşi yapmak istiyordur. Müslüman ülkelerde kadınların durumu ve bütün o. Bok püsür diye tamamladı cümlesini alkolik karikatürist. Aynen dedi Asya müzaffer bir edayla. Çorabının kayıp tekini bulmuştu. Göz açıp kapayana kadar eteğiyle gömleğini giydi, saçına fırça çaldı. Bir ara onu da kafe kundereye getir. Teklif ederim ama eminim o şimdi arkeoloji müzesine falan gitmek ister diye homurdandı Asya deri botlarını ayağına geçirirken. Bir şey unutmadığından emin olmak için etrafına baktı. Onunla zaman geçirmem gerekecek mutlaka. Bizimkiler İstanbul'a hayran olsun diye Deretepe gezdirmemi istediler. Amerika'ya döndüğünde ülkemizi öve öve bitiremesini istiyorlar. Pencerenin açık olmasına rağmen o da hala buram buram joint, rakı ve seks kokuyordu. Johnny Cash gürledi. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. Aradığın ben değilim bebeğim. Ben seni yüzüstü bırakırım. Asya çantasını alıp kapıya yöneldi. Tam çıkmak üzereyken alkolik karikatürist önünü kesti. Gözlerinin içine bakarak onu omuzlarından tuttu ve yavaşça kendine çekti. Koyu kahverengi gözlerinin altında şişkinlikler vardı. Alkoliklere ya da her şeyi kendine dert edinenlere mahzun şişkinlikler. O ikisi birdendi. Asyacım, canım, diye fısıldadı. Yüzü Asya'nın daha önce hiç görmediği bir şefkatle aydınlanmıştı. İçinde barındırdığın onca zehre rağmen belki tam da bu yüzden garip bir biçimde çok özelsin. Tanıdığım en hesapsız insansın sen. En delişmen ruh. Belki anlamadın ama ben seni seviyorum. Yüzünde o sıkıntılı ifadeyle kafe kundereye geldiğin ilk gün aşık oldum sana. Senin için bir anlamı olup olmadığını bilmiyorum ama yine de itiraf edeceğim. Bu evden çıkmadan önce buranın bir garsonyer olmadığını ve buraya çıtırları getirmediğimi bilmen lazım. Burası benim sığınağım. Ben buraya içmeye, çizmeye ve bunalmaya geliyorum. Bazen de çizmeye. Bunalmaya ve içmeye. Hepsi bu. Afallayan Asya eşikte bir an hareketsiz kaldı. Ellerini nereye koyacağını bilmediğinden ceplerine soktu ve parmakları kırıntı gibi bir şeylere dokundu. Ellerini dışarı çıkardığında cici annenin onu nazara karşı korumak için cebine koyduğu kahverengimsi tohumları gördü. Şuna bak, buğday, buğday, dedi kelimeyi farklı farklı tonlayarak. Cici anne beni nazardan korumaya çalışıyor. Elini açıp alkolik karikatürse bir buğday tanesi verdi. Ama bunu yapar yapmaz bir sırrı açık etmiş gibi kızardı. Yanakları kızaran, içindeki acılıktan acı duyan Asya telaşla kapıyı açtı. Çabucak dışarı attı kendini. Ama bir an önemli bir şey söylemek istiyormuş gibi durakladı. Bulamadı aradığı kelimeleri. Elleri kendiliğinden uzandı. Alkolik karikatüristin parmaklarına birden ve sadece bir anlığına sıkı sıkı sarıldı ona. Sonra 5 kat merdivenin koşa koşa indi. Ruhunu kovalayan bütün işkencelerden olabildiğince uzağa kaçarcasına. 8. bölüm. Çam fıstığı. Nasıl oluyor da hala uyuyor diye sordu Asya çenesiyle yatak odasını göstererek. Havaalanından döndüklerinde teyzelerin onun yatağının karşısına ikinci bir yatak koyduklarını ve bu çatı altındaki yegane mahremiyet alanını bozarak kızların odasına çevirdiklerini öğrendiğinde gıcık olmuştu. ya mütemadiyen ona işkence etmenin yeni yollarını aradıklarından, ya bu odanın manzarası daha iyi oldu ve misafir üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istediklerinden, ya da UDKHTP, Uluslararası Dostluk ve Kültürel Hoşgörüyü Teşvik Projesi dahilinde kızları bir araya getirmek için bir fırsat olarak gördüklerinden ikisini aynı odaya yerleştirmişlerdi. Özel alanını bir yabancıyla paylaşmak için en ufak bir istek duymamasına rağmen misafirin önünde duruma itiraz edemeyen Asya bu kumpasa dişlerini sıkarak razı olmuştu. Ama tahammülü azalıyordu. Amerikalı kızı yatak odasına yerleştirdikleri yetmiyormuş gibi kazancı kadınları şeref konuğu gelmeden yemeğe başlamamaya da kararlı görünüyordu. 20 dakikada birisi kalkıp mercimek çorbasını ve etli yemeği ısıtıyor, tencereleri bir mutfağa bir oturma odasına taşıyor. Bu arada 5. Sultan da yalvaran miyavlamalarla kokuyu takip ediyordu. Sandalyelerine yapışmış, alçak sesle televizyon seyreder ve fısıltıyla konuşur vaziyette kala kalmışlardı. Yine de bu arada yemeklerden ufak ufak tırtıkladıkları için 5. Sultan hariç herkes bir oturursa yiyeceğinden fazlasını yemişti. Belki uyanmıştır da utandığı için yataktan kalkamıyordur. Gidip bir baksam mı acaba diye sordu Asya. Otur oturduğun yerde küçük hanım. Bırak kız uyusun. Zeliha teyze tek başını kaldırmıştı. Bir gözünü ekrandan, diğerini kumandadan ayırmayan Feride teyze de ona katıldı. Uykuya ihtiyacı var. Jetlag. Duymadın mı sen? Jetlag. Uyku düzeni şaştı kızcağızın. Okyanus akıntılarının üzerinden geçti. Çifte standart diye buna denir. Misafire gelince aman bırak uyusun, bana gelince bir pazar sabahı bile istediğim gibi kalamam yatakta diye söylendi Asya. Ama kimse ona laf yetiştirmeye niyeti olmadığından bu sefer dirençle karşılaşmadı. Şşş, sus, sus, başla dedi Feride teyze heyecanla. Beklediği programın belirmesi şerefine televizyonun sesini açtı. Çırak. Türk Donald Trump'ın vecid sessizliğiyle harika bir Boğaziçi Köprüsü manzarası gören geniş bürosunun parlak saten perdeleri arkasından çıkışını seyrettiler. Emrine amade iki takıma üstün körü yukarıdan alan bir bakışla baktıktan sonra onları bekleyen vazifeyi anlattı. Takımların bir maden suyu şişesi tasarlamaları, bunlardan 99 tane imal etmenin bir yolunu bulmaları, sonra şehrin en lüks muhitlerinden birinde olabildiğince hızlı ve pahalıya satmaları gerekiyordu. Aman ne zor ne zor. Ben buna görev demem dedi Asya yüksek sesle. Kolaysa bu yarışmacıları İstanbul'un en dindar, muhafazakar mahallesine göndersinler. Aynı şişelerin içine kırmızı şarap koydurup sattırsınlar. O zaman görelim. Tövbe tövbe diye çıkıştı Banu teyze ve içini çekti. Yeğeninin sürekli dinle ve dindarlıkla dalga geçmesinden rahatsız olduğu için. Gerçi Asya'nın bu açıdan kime çektiğini gayet iyi görüyordu. Eğer zındıklık da meme kanseri ya da şeker hastalığı gibi genetik olarak anneden kıza geçen bir şeyse düzeltmeye çalışmanın ne faydası vardı ki? Bu yüzden tekrar içini çekti.